Birinci kaset, ikinci yüz. Selahattin Bey, öyle demiştim ama şimdi zamanı geldi, demekle yetindi. Bu olaydan sonra Selahattin Bey, Mustafa Kemal'le çok iyi dost oldu. İki günlük bir yolculuktan sonra Paris'e geldiler. Fethi Bey'le buluşup hep birlikte manevra bölgesine gittiler. Manişel Foch'un yönetimindeki manevralar sona erip de uygulamaların değerlendirmesi yapılırken Mustafa Kemal söz alıp görüşlerini açıkladı. Mareşal Foch bu görüşlerden çok etkilenmiş olacak ki o akşam düzenlenen ziyafette yüzbaşı düzeyinde hiçbir subay çağrılmadığı halde Mustafa Kemal'i çağırttı. Konuklar ertesi gün Saint-Étienne'deki top ve tüfek fabrikalarını gezdiler. Mustafa Kemal ilk kez bir Batı Avrupa ülkesi görüyordu. Türkiye'nin o uygarlık düzeyine ulaşması için kafasında pırıltılar uyandı. Fransa gezisinden tam bir yıl sonra Mustafa Kemal hiç beklemediği bir zamanda İstanbul'a çağrıldı. Neden İstanbul'a atandığını bir türlü anlamıyordu. Selanik'te kurduğu gizli örgütün İstanbul'a jurnal edilmiş olması en büyük olasılıktı. Cemiyetin ilk yönetim kurulunda Nuri Cönker, Fuat Bulca, Mahmut Soydan gibi çok yakın arkadaşları vardı. Onlardan hiçbirinin örgütü ele vermesi söz konusu olamazdı. Kendisini geçirmeye gelenler arasında Selanik'teki ordu müfettişliğinde genelkurmay üyesi Albay Garip Mustafa Bey de bulunuyordu. Mustafa Kemal bu albaya, "Beni niçin İstanbul'a çağırıyorlar söyler misiniz?" diye sordu. Garip Mustafa Bey, "Vallahi hiç bilemiyorum" diye yanıt verince Mustafa Kemal, "Sizin bilmediğiniz şeyi ben çok iyi biliyorum. Beni jurnal eden Cemal Bey'den başka kimse olamaz" dedi. "Ona Mersinli Cemal Bey derlerse bana da Selanikli Mustafa Kemal derler. Elbette bir gün hesaplaşırız." Mustafa Kemal istasyonda kendisini geçirmeye gelenlerle kucaklaşıp vedalaştıktan sonra üzgün bir havada Selanik'ten ayrıldı. Bu onun doğduğu kentten son ayrılışıydı. Oraya bir daha hiç geri dönmeyecekti. Mustafa Kemal İstanbul'da Genelkurmay 1. Şube'ye atandığını öğrendi. Neden İstanbul'a getirildiği konusunda hiç kimse ağzını açıp tek kelime söylemiyordu. Amaç herhalde Mustafa Kemal'i kendi çevresinden uzaklaştırarak gözaltında bulundurmaktı. Artık İstanbul'dan iğreniyordu. Herkesin kendi çıkarı peşinde koştuğunu gördükçe hırsından deli oluyordu. O herkesten vatan için özveriyle çalışma bekliyor ve bu havayı göremeyince de düş kırıklığına uğruyordu. Bu kez annesinden ayrılmak ona güç gelmişti. Zübeyde Hanım artık yaşlanıyordu. Oğluna da çok düşkündü. Oğlu hiç yanından ayrılsın istememişti. Mustafa Kemal de İstanbul'a gelir gelmez en yakın dostu Salih'e bir mektup yazarak durumunu anlattı ve annesini görüp teselli etmesini istedi. 2. Verme Cephesi. Bir hafta sonra Harbiye Nezaretine bomba gibi bir haber ulaştı. İtalyanlar 28 Eylül 1911'de Trablus ve Bingazi'ye karşı saldırıya geçmişlerdi. Başkent birbirine girdi. Enver Paşa Trablus'u savunmak için gönüllü subaylarla birlikte Bingazi'ye gidecekti. İtalya ertesi gün Osmanlı Devleti'ne savaşı ilan etti. Birkaç gün sonra da İtalyan askerleri Bingazi'ye ve Trablus'a çıktılar. Osmanlı'nın onuruyla oynanıyordu. Ülkede heyecan doruğa tırmanmıştı. Osmanlı topraklarının savunulması için gazetelerde ateşli yazılar çıkıyordu. Bu hava içinde Mustafa Kemal ertesi gün Derne'de bir göreve atandı. İşin en kötü yanı orada Enver Paşa'ya bağlı olarak çalışacak olmasıydı. Bundan hiç hoşlanmıyordu. Enver Paşa'ya en ufak bir sempatisi yoktu. Onun beceriksiz ve hırslı olduğunu düşünüyordu. Ama o günlerin koşulları içinde ona karşı gelmesi de pek kolay değildi. Yapacağı şey kendi doğruları içinde yürürken onunla çatışmamaya özen göstermekti. İstanbul'dan ayrılacağı sırada harp okulundan arkadaşı Asım Gündüz'le biraz dertleşerek şöyle dedi. "Oradaki topraklarımızı savunmak için Afrika'ya gidiyorum. Ama korkarım dönüşte Avrupa'daki topraklarımızı da yitirmiş olacağız." Birkaç gün içinde hazırlıklarını tamamladı. Yakın dostu Ömer Naci ve birkaç subay arkadaşıyla birlikte Beyrut'a gidecek bir vapura bindiler. Ekim 1911'de. Şam yoluyla Mısır'a, oradan da Trablus'a gideceklerdi. Heyecanla geminin kalkmasını bekliyorlardı. Tam 3 gün 3 gece gemide kaldılar. Gemi bir türlü kalkmıyordu. Harbiye Nazırı onların gitmesini engellemişti. Bunun üzerine bir Rus vapuruyla İstanbul'dan kaçmayı tasarladılar. Geminin kaptanı onlara dostça davrandı. Kendilerini vapura kabul etti. Artık hiç kimse onları durduramayacaktı. Gemi İstanbul limanından ayrılırken onlar da başarılarını kutlamaya karar verdiler. Ama bu kutlamayı nasıl yapacaklardı? Yanlarına rakı bile almamışlardı. Bereket gemide kaptan ve tayfalar için bir kantin varmış. Oradan bir şişe vodka ile havyar ve peynir gibi şeyler alıp güvertede tezgah kurdular. Gemi Marmara'ya açılmıştı. 2 Ekim akşamı saat 6'ya geliyor ve sular yavaş yavaş kararıyordu. Birkaç martı inatla gemiyi izliyor ve zaman zaman bacadan yükselen dumanların arasından kurtulup rüzgarla yarışıyorlardı. Mustafa Kemal ve arkadaşları uzun bir süre konuşmadan vodkalarını yudumladılar. Hepsi bu kaçışın heyecanını yaşıyordu. Bu sessizliği Mustafa Kemal bozarak Ömer Naci'ye ''Ne yapalım?'' dedi. ''Burada Selanik'teki paşa gıdası yok, bunlarla idare edeceğiz.'' Mustafa Kemal'in paşa gıdası dediği rakıyla çerez türünden ufak mezelerdi. Olimpos gazinosunda yıllarca bu paşa gıdası dedikleri içki ve mezelerle yetinmişlerdi. Ömer Naci, ''Paşa gıdası da olmayıversin, böyle de oluyor işte.'' dedi. ''Şimdi sen söyle bakalım bu işin sonu nereye varacak? Bizi biraz aydınlat da karamsarlığa kapılmayalım.'' Mustafa Kemal, ''Arkadaşlar.'' dedi. ''Vatanı kurtarmak için şimdi her zamankinden çok gayret ve özveri gerekiyor. Endülüs tarihinin son sayfalarını okuyunuz. Göreceksiniz koca bir devlet nasıl yıkılıp gitmiş.'' Biz Endülüs'e benzemeyeceğiz. Bütün arkadaşlarımızın bunun bilincine varıp canla başla çalışmaları gerekiyor. Tembellikten hiçbir şey çıkmaz. Hiç durmadan, yorulmadan bütün tehlikeleri göze alarak savaşacağız. Biz Arapları değil, vatanı kurtarmak için Trablus'a gidiyoruz. Vatanın sınırları nereye kadar uzanıyorsa orada savaşacağız. Kabul, biz de öyle düşünüyoruz ama İskenderiye'den sonra hedefimize nasıl ulaşacağız? İskenderiye'den Kahire'ye geçeceğiz. Orada Abbas Hilmi Paşa'yı göreceğim. Trablus'a gitmemiz için o bize araba bulabilir. Ona güveniyorum. Rus vapuru ertesi sabah Urla açıklarında demirledi. Mustafa Kemal'in ilk işi Salih Bozuğa bir mektup yazmak oldu. O mektubunda şöyle diyordu. Hazreti Salih, benim nerede olduğumu açıklamayın. Daha bir süre için valideme bile haber vermeyin. Ara sıra benim tarafımdan ona Selanik'e İstanbul'dan gelmiş gibi mektup gönderin. Eyüp Sabri sizi görecek. Ona dilekçelerim ve borçlarım hakkında bilgi verdim. Maaşımdan borçlarımı ödedikten sonra kalanının valideme verilmesi gerekir. Senin aracılığınla valideme verilmek üzere Kerim Bey'e 40 lira bıraktım. Mısır'a vardıktan sonra sana bilgi ve adres vereceğim. Sen de bana yazarsın. Şayet sen bir tarafa gidersen senin adına mektuplarını alacak ve açacak bir arkadaş seç. Nuri Cunker'e ayrıca mektup yazacağım. O kıymetli kardeşime de ki anısı kalp ve vicdanımdan bir an çıkamayan bir öz kardeşim varsa Nuri'dir. Bu acılı seferi onunla yapmak isterdim. Allah nasip ederse savaş alanında birleşiriz. Eğer kaderde varsa elbette kavuşuruz. Salih, senin de gözlerinden öperim. Kalbinin vefasına, vicdanının temizliğine ve nezaketine şükran borçluyum. Allah'a ısmarladık. Uzun bir yolculuktan sonra Mustafa Kemal ve arkadaşları İskenderiye'ye geldiler. Hepsi bir takma at kullanıyordu. Mustafa Kemal de gazeteci Mustafa Şerif olmuştu. Kısa bir süre İskenderiye'de kalmaları gerekiyordu. Çünkü attan inerken Mustafa Kemal'in ayağı burkulmuştu. Birkaç gün yola çıkacak durumda değildi. O arada Trablus'a geçiş olanakları araştırılacaktı. Mustafa Kemal'in ilk işi Hıdiv Abbas Hilmi Paşa'yı bulmak oldu. Paşa kendisini sevgiyle karşıladı. O da İtalyanların Trablus ve Bingazi'yi ele geçirmelerine büyük tepki gösteriyordu. Abbas Hilmi Paşa Türk kökenliydi. Uzun yıllar İstanbul'da yaşamıştı. Ama İngilizleri kışkırtacak bir davranışta bulunmaktan da çekiniyordu. Onun yardımıyla Harbiye Nezaretine durum üzerinde bilgi verildi ve İstanbul'dan yardım istendi. Öte yandan da Mısır'a yerleşmiş olan Libyalılardan ve özellikle Libya'da uzun yıllar egemenliğini sürdürmüş olan Senusilerden gönüllü toplama işine girişildi. Artık bütün hazırlıklar tamamlanmıştı. İlk hedef Trablusgarp'tı. Ama bu kez Mustafa Kemal yolda hastalandı. Bu durumda yola devam etmesine hiç olanak yoktu. İskenderiye'ye geri dönüldü ve Mustafa Kemal 15 gün hastanede yatmak zorunda kaldı. Günler ne kadar da çabuk geçiyordu. Mustafa Kemal ve arkadaşları İstanbul'dan ayrılalı neredeyse bir ay olacaktı. Mustafa Kemal İskenderiye'den Salih Bozoğa ikinci bir mektup yazarak İstanbul'a haber iletmek istiyordu. Yine Şerif Takma adıyla şu mektubu yazdı. Ey Hazreti Salih! Seferin ilk dönemindeki zorluğu sevdik. Şimdi ikinci sefere hazırlanıyoruz. Bakalım Allah ne gösterecek. İnşallah dönmek nasip olursa size günlerce anlatacak hikayelerimiz var. Özel surette gözlerinden, validenizin ellerinden öperim. Bizim valide filan acaba ne alemdeler? Maaş alabildiniz mi? Kuzum Salihciğim, Necati'ye söyle maaşımdan borçlarımı kessin. Dönüşümde borç filan dinlemem. Kim bilir ne kadar züğürt döneceğim. Cümleye selam. İşte o günlerde Mustafa Kemal'in en yakın arkadaşları Nuri Conker ve Fuat Bulca da İstanbul'dan vapurla İskenderiye'ye geldiler. Böylece takım tamamlanmış, Selanik'te yalnız Salih Bozok kalmıştı. İskenderiye'deki hazırlıklar da tamamlandıktan sonra Mustafa Kemal, Nuri Conker, Fuat Bulca ve arkadaşları 16 Kasım 1911 günü trenle Ebul Haccac denen kasabaya vardılar. Oradan öteye demiryolu yoktu. Çölü at ve develerle aşacaklardı. Eşyalar develere yüklendi, kendileri atlara binerek yola çıktılar. Bereket Kasım ortalarında kavurucu sıcaklar yoktu. Yine de bazen geceleri yol almaya yeğliyorlardı. Kum tozları içinde 8 günlük bir yolculuktan sonra Mısır sınırlarını aşıp Bingazi topraklarına vardılar. Geçtikleri yol üzerinde ne bir kasaba vardı ne de bir köy. Zaman zaman bedevi çadırlarına rastlıyorlar ve onlardan arazinin durumu üzerine bilgi alıyorlardı. Geceleri genelde çadırlarda kalıyorlardı. Nuri Conker yoldan yazıp da birkaç gün sonra postalanan bir mektubunda arkadaşı Salih Bozoğa bu çöl yolculuğunu şöyle anlatıyordu. Yemeğimizi kendimiz pişiriyoruz. Mustafa Kemal'in fasulye ayıklamasını görmelisin. Ahçı başımız da Fuat'tır. Bizi katiyen merak etmeyin. Şimdi bir kuyu başındayız. Çadır kurup uyuyacağız. Bu mektubumu Mısır'a gitmekte olan bir Arap'la gönderiyorum. İskenderiye'de postaya verecek. Allah'a ısmarladık. Fuat Bulca da o günlerde yine Salih Bozoğa yazdığı bir mektupta oraların sularından söz ederek şöyle diyordu. O güzelim Rumeli suları rüyama giriyor. Buradaki suların hepsi boza gibi. Ama hamdolsun sıhhatteyiz. Sonunda Tobruk yakınlarındaki Türk karargahına varabildiler. Kimler yoktu karargahta? Enver Paşa, Doktor İbrahim Tali, İbrahim Süreyya, Doktor Mim Kemal, Doktor Fikret. Kısa bir süre sonra Ali Fethi de onlara katıldı. Mustafa Kemal karargaha geldikten birkaç gün sonra hastalanınca çadırında dinlenmeye çekildi. Bütün eşyası bir portatif masa, bir portatif karyola ve iki iskemleden oluşuyordu. Yere bir de kurt postu serilmişti. Mustafa Kemal'in ateşi yükselmiş ve gözleri kanlanmıştı. Doktor İbrahim Tali'nin zoruyla Kızılay revirine kaldırıldı ve 3 hafta orada yattı. Demek ki önemli bir hastalık geçiriyordu. Ama kendini iyi hisseder hissetmez revirden çıktığı gibi görevinin başına koştu. Çok büyük işler bekliyordu kendisini. Amaç Tobruk'u İtalyanlardan geri almaktı. Ama bu hiç de kolay değildi. Türkler düşmanı ne kadar sıkıştırsalar da sonuç elde edilemiyordu çünkü İtalyanlar denizden yardım alıyorlardı. Osmanlı donanması diye bir güç yoktu. Gemilerin çoğu yıllar boyu Haliç'te beklemekten çürüyüp gitmişti. İşe yarayacak tek gemi Mustafa Kemal'in güvendiği tek deniz subayı olan Hüseyin Rauf, parantez içinde Orbay, Bey'in kumandasındaki Hamidiye zırhlısıydı. Ama ne savaşı bir tek zırhlıyla kazanma olanağı vardı ne de çölden toplanmış derme çatma askerlerle. İstanbul'dan gelen genç subaylar ve doktorlar yokluk içinde çırpınıyorlardı. Mustafa Kemal bir avuç askeri ve özverili dostlarıyla ne yapabilirdi? İşte o günlerde 30 Mart 1912'de Mustafa Kemal Selanik'ten dostu binbaşı Behiç Erkin'e yazdığı bir mektupta durumu şöyle anlatıyordu. Günlük ciddi çalışmalarınız arasında elinize geçme mutluluğuna erişeceğini umut ettiğim iş bu mektup, buradaki savaşın durumuna ilişkin duyguları yansıtacağı için işlerinizden birkaç dakika ayrılmanıza değer sanıyorum. Selanik'ten İstanbul'a ve oradan da Bahri Sefid'i, parantez içinde Akdeniz, geçerek Mısır'a ve Mısır'dan da 700 küsur kilometrelik boş çölleri geçerek şimdiki yerimize gelişimiz öyle bir tarihtir ki hikayesi ancak Selanik'in Olimpos'unda paşa gıdasıyla anlatılabilir. Buna erişmek şimdilik bir hayal ise de gerçek olması uzak değildir. 19 Şubat'ta yapılan çarpışma şöyle oldu. Biz 70 kişilik bir güçle mevzide bekliyorduk. İtalyanlar sabahleyin bize saldırarak muharebeye tutuştular. Bizde taarruz düşüncesi yoktu. Bütün kuvvetlerimiz örtülü mevzide bulunuyordu. İtalyanlar saldırınca biz önce savunmaya geçtik, sonra da karşı saldırıya. Doğu kanadımızda bulunan kuvvetimizi de cepheye getirttik. Pusu kurulan yer Derne'nin 4 kilometre batısındaydı. Bütün güçlerimizle düşmana saldırdık. 8-9 kez İtalyanların saldırısını kırdık. Saat 11'de bütün İtalyan avcıları ve yedekleri hepsi birbirinin peşi sıra kaçmaya başladılar. Bu manzarayı topçu mevziinden keyifle izliyorduk. Gecenin gelmesiyle çarpışma sona erdi. O gün Derne'ye gelmiş bulunan iki Alman ve bir de İngiliz subayı bizi hayretle izliyor ve durumu kavrayamıyorlardı. Oysa sonuç ortadaydı. Biz de onlara oldukça yüksek perdeden gücümüzü göstermiş olduk. Saygılarla, Derne Kumandanı Mustafa Kemal. Mustafa Kemal Derne'ye geleli neredeyse 5 ay oluyordu. Bütün kışı orada geçilmiş ve Derne'nin havasına alışılmıştı. Ama şu Trablus, Bingazi, Tobruk ve Derne hiç de sevilecek yerler değildi. Kuru bir sıcak, yoksulluk, bakımsızlık. Mustafa Kemal, Osmanlılar buraya ne getirmişler, ne yapmışlar, insanlara ne kazandırmışlar diye düşünüyordu. Onlara biz ne vermişiz de o insanlardan özveri bekliyoruz diye kendi kendine soruyor ve yüzyıllar boyu buralara egemen olan tüm yöneticileri suçluyordu. Osmanlıların ne işi vardı Libya çöllerinde? Yerliler İtalyanlara karşı direnişin bilinci içinde değillerdi. Bu topraklarda İsa'dan önceki çağlarda önce Fenikeliler oturmuştu, sonra Romalılar, sonra Grekler, sonra Bizanslılar. 6. yüzyılda Arap egemenliğine giren bölge kabile savaşlarıyla yıkılıp gidiyordu. Yerli halk genelde Müslümanlığı zorla kabul etmiş Berberilerden oluşuyordu. Arap işgalcilere karşı genel bir direnişin tohumlarına bile rastlanmıyordu. Turgut Reis 16. yüzyılın başlarında Trablus'u Osmanlı egemenliği altına almıştı. Ama bu bölge hep karmaşa içinde kaldı. Osmanlılar köle ticaretinin gelişmiş olduğu bu topraklara uzun yıllar sınırsız bir özerklik tanıdılar. Sonraları bu özerkliğe son vermek istedilerse de başaramadılar. İşte 1911'de İtalyanlar bu kargaşadan yararlanarak kıyıları ele geçirmeye kalktılar. O zamanki genç İtalyan kralı 2. Victor Emmanuel Afrika'da sömürge arayışları içindeydi. İtalyanlar Trablus, Bingazi, Derne ve Tobruk'a saldırıya geçtiler. Ama büyük bir direnişle karşılaştılar. Direnişi yerli halk değil genç Osmanlı subayları örgütlüyordu. Ne var ki yerli halkın katılımı olmadan direnişin başarıya ulaşması hiç de kolay değildi. Peki yerli halkın katılımı nasıl sağlanacaktı? Mustafa Kemal bu amaçla Nuri Jonker'i güneye yolladı. Nuri Bey'in görevi Derne'nin 300 kilometre güneyinde Cerbub denen bir kasabaya giderek oradaki şeyhlerin direnişe katılımını sağlamaktı. Nuri Jonker bu yolu tam 14 günde geçebildi. Düşünebiliyor musunuz? Günde ancak 2 kilometre yol alabildiler. Cerbub Senusilerin başkenti durumundaydı. Nasıl bir başkentti orası? Nuri Bey Cerbub'daki ev sayısının onu geçmediğini anlatıyordu. Ne tarım yapılıyordu o topraklarda ne de ticaret. İçilecek su tozlu ve kükürtlü olduğu için de bizim askerler susuzluktan kıvranıyordu. Herkesin bağırsakları bozulmuştu. Jonker, Derne'de düşmanla savaşıyorduk, buradaysa su ve sıcaklarla. Nerede bizim oraların buzlu suları, limonataları, gölgeli serin su başları ve çağlayanları diye yazıyordu. Orada 3 yaşındaki kızların bile sokağa çıkmaları yasaktı. Kızlar doğdukları yerde büyüyor ve hiç insan içine çıkmadan orada ölüyorlardı. Mustafa Kemal işte bu koşullar altında yaşayan insanların direnişe katılımını sağlamayı amaçlıyordu. Bu hiç kolay bir iş değildi. Savaş bir kısır döngü içindeydi. Ne İtalyanlar ilerleyebiliyorlardı ne de Türkler onları yerleştikleri topraklardan atabiliyorlardı. Zaten İtalyanların da çölleri ele geçirmeye pek niyetleri yoktu. Kentleri tutmuşlardı. İstedikleri de buydu galiba. İşte böyle bir hava içinde 25 Nisan 1912'de Mustafa Kemal sevgili dostu Salih Bozoğa yazdığı bir mektupta durumu şöyle anlatıyordu. Ey Hazreti Salih! Mektuplarınızda, gazetelerde bizimle ilgili duygularınızı yansıtan satırları okuduğum zaman kalbim pek derin duygularla çarpıyor. Birkaç kardeşinizin Akdeniz'i aşıp çöllerde uzun yollar alarak düşmanın karşısına çıkması ve düşmanı kıyıya hapsetmesi şüphesiz sizi memnun eder. Fakat biz vatana olan özverinin derecesini düşündükçe bugüne kadar yapılan hizmeti pek küçük buluyoruz. Bilirsin ben askerliğin her şeyden çok sanatkarlığını severim. Burada bu sanatı uygulayacak kadar zamana ve araçlara sahip olunsa işte o zaman milletin arzusuna uygun bir hizmet yapmış olacağız. Ah Salih, Allah bilir yaşamımda orduya yararlı bir uzuv olabilmekten başka bir emel edinemedim. Çünkü vatanımızın korunması, ulusun mutluluğu için her şeyden önce ordumuzun eski Türk ordusu olduğunu dünyaya bir kez daha kanıtlama gereğine inanıyordum. Gece dernek kuvvetlerimizin bütün kumandanları ve subaylarıyla bir gösteri düzenlemiştik. Bu satırları çadırıma dönüşümde yazıyorum. Bu güzel kalpli, kahraman bakışlı arkadaşlarımın bakışlarında vatan için ölme hevesini okuyorum. Bu okuyuş kafamda sizin ve Makedonya çevresinde tanıdığım arkadaşların, bütün ordumuzun kahraman evlatlarının anısını canlandırdı. Kalbimde büyük bir mutluluk ve gurur oluştu. Ve arkadaşlarıma dedim ki, vatan mutlaka selamete kavuşacak ve millet mutlaka mutlu olacaktır. Çünkü kendi selametini ve kendi mutluluğunu ülkemiz ve milletin saadeti ve selameti için feda edebilen vatan evlatları çoktur. Cümlenize selam ederim. Kardeşin Mustafa Kemal, Derne Osmanlı Kuvvetleri Kumandanı. Mustafa Kemal bu satırları yazarken yüreği Selanik'te çarpıyordu. Orada bıraktıklarını düşünürken içi sızlıyordu. Sevgili annesi ne durumdaydı acaba? Ya Makbule? 3 ay geçti böyle siperlerde, Kuzey Afrika çöllerinde, Arap ellerinde. 16 Temmuz 1912'de de Mustafa Kemal, muhterem kardeşi Behiç Bey'e şu satırları yazdı. Beni çok teselli eden mektubunuzu aldım. Selanik'in Olimpos'unda geri gelmesi umulan geçmiş tatlı günlerin hülyalarına daldım. O ciddi kardeşlik yaşamını örnek olan günlerin yeniden yaşanmasıysa büyük mutluluk olur. Buradaki yaşam biçimimiz ve çalışmalarımız artık herkesçe anlaşıldığından yeniden onlardan söz etmeyi gereksiz buluyorum. Yalnız şunu belirteyim ki buradaki direnişimiz milletin şanına uygun bir sonuç alınması umudunu güçlendirmişken ülkenin içinde beliren olaylar bizi üzdü. Bizdeki ahlaksızlığın, çıkarcılığın derecesini biliyorduk. Fakat bunun hainlik, alçaklık ve rezalet derecesine varabileceğini asla düşünemiyorduk. İhtiras, bilgisizlik ve mantıksızlık yüzünden koca Osmanlı Devleti'ni mahvedeceğiz. Güçlü bir Osmanlı İmparatorluğu oluşturmayı düşünürken zamanından önce köle, yoksul ve rezil olacağız. Hatanın kimlerde ve nerede olduğunu bilmiyorum. Lakin her ne olursa olsun ülke çöküşe itilmemeliydi. Askerlerin politikayla ilgilenmesini yasaklayan bir yasa maddesi yapmışlar. Oysa ben 2 yıl önce bir rastlantı sonucu bulunduğum bir kongrede askeri bırakınız dediğim için gerici oldum, idama mahkum edildim. Zaman ve olaylar her çeşit gerçeği ortaya çıkarır. Ama bazen böyle yıkıcı bir darbe indirerek. Bugün askeri durumumuzda bir değişiklik yoktur. Politikamız elverişli olursa bizim istenildiği kadar dayanma ve direnme gücümüz vardır. Ne var ki politikacıların ülkeyi büsbütün dağılmaktan korumaları için gözlerini 4 açmaları gerekir. Bütün dostlara selam ve saygılarla gözlerinizden öperim. Mustafa Kemal, Derne Osmanlı Kuvvetleri Kumandanı. Libya Savaşı'nın en gergin günlerinde bile Mustafa Kemal'in aklı hep Balkanlardaydı. Osmanlı İmparatorluğu'na en büyük darbenin oralardan vurulmasından korkuyordu. Kuzey Afrika Türklerin vatanı değildi. Kaç Türk vardı o ülkelerde? Ama Balkanlar, Selanik, Makedonya, Rumeli ve Trakya öyle miydi ya? Oralardan gelecek bir saldırı bütün imparatorluğu çökertebilirdi. Nitekim Mustafa Kemal'in öngörüleri doğru çıktı. Sırbistan, Bulgaristan, Yunanistan ve Karadağ 8 Ekim 1912'de aralarında anlaşarak Osmanlı Devleti'ne savaş ilan ettiler. Bu devletlerin amacı Türkleri Avrupa'dan atmaktı. Böylece Balkan Savaşı başlamış oldu. Devletin 2 cephede birden savaşmaya gücü yoktu. Trablus feda edildi. Osmanlı hükümeti 15 Ekim'de İsviçre'de Uşye Anlaşması'nı imzalayarak bütün Libya'yı İtalyanlara bırakmak zorunda kaldı. Mustafa Kemal ve arkadaşları hiçbir yenilgiye uğramadıkları halde Libya'dan ayrılacaklardı. Bu durum çok ağır geldi Mustafa Kemal'e. Yine karayoluyla Kahire'ye geldiler. Mustafa Kemal'in ilk işi Abbas Hilmi Paşa'yı görmek oldu. Ona Trablus'a giderken sağladığı kolaylıklardan dolayı teşekkür etti. Abbas Hilmi Paşa da Balkan Savaşı'nın çıktığını ve İtalyanlarla Uşi Anlaşması'nın imzalanmış olduğunu duymuştu. Çok üzgündü. Tam bir yıl Libya çöllerinde kahramanca bir direnişte bulundunuz. Derne'de düşmanı geri püskürttünüz. Bunların hepsini duydum. Sizi içtenlikle kutlarım, dedi. Ama ne yazık ki devletin politikasına başkaları yön veriyor. Siz ne yapsanız boşuna. İttihatçılar devleti bu duruma düşürdüler, çok yazık. Sırplar Manastır'a girmişler, Yunanlılar da Selanik'e. Şimdi ne yapmayı düşünüyorsunuz? Derhal İstanbul'a döneceğim Paşa Hazretleri. Sonra ne yapacağımı bilmiyorum. Herhalde beni yeni bir göreve getirecekler. Cepheye gidip savaşmak istiyorum. Tek istediğim şey silaha sarılıp düşmanın karşısına çıkmak. Hain adamlar, koca imparatorluğu nasıl çökerttiler? Selanik ve Manastır'ı nasıl düşmana bıraktılar? Bunların hesabını soracağım. Ailenizin Selanik'te olduğunu söylemiştiniz. Ne oldular acaba? Benim bildiğim kadarıyla oradaki bütün Türk aileleri İstanbul'a göç edeceklermiş. Bunları duydukça deli oluyorum. Bu yüzden de bir an önce İstanbul'a döneceğim. Ama nasıl? Evet, sorun burada. Ben sizi Adriyatik üzerinden Venedik ve Trieste yoluyla Viyana'ya gönderebilirim. İtalya ile anlaşma imzalandığına göre İtalyan topraklarından geçmenizde bir sakınca görmüyorum. Viyana'dan Budapeşte'ye geçersiniz. Oradan Bükreş'e, oradan da İstanbul'a ulaşırsınız. Böylece Yunanistan, Sırbistan ve Bulgaristan topraklarına adımınızı atmadan İstanbul'a dönmüş olursunuz. Çok doğru. Tek yol bu galiba. Tabii bu yolu bütün arkadaşlarımızla birlikte yapacağım. Evet Mustafa Kemal Bey, ben de onları yalnız bırakmayacağınıza inanıyorum. Hemen yarın yola çıkabilirsiniz ama bu akşam konuğum olun. Sizin rakı sevdiğinizi biliyorum. Burada İstanbul rakısı yok ama Uzo, Rum rakısı ve Zahle'nin Arak rakısı bulunur. Biraz efkar dağıtırız. Fikriye'nin tutkusu. Mustafa Kemal ve arkadaşları yaklaşık bir aylık bir yolculuktan sonra 20 Kasım 1912'de İstanbul'a vardılar. Bu süre içinde Yunan ordusu Selanik'e girmiş, sokaklar Yunan bayraklarıyla donanmıştı. Türkler evlerine kapanmış ağlaşıyorlardı. Bazı aileler de neleri var neleri yok satıp İstanbul'a göç ediyorlardı. Zübeyde Hanım, Makbule ve Ragıp Bey ne durumdaydılar acaba? Mustafa Kemal İstanbul'a gelir gelmez onlardan bir haber alabilmek için üvey amcası Munduh Bey'in eşinin ve çocuklarının Akbıyık'ta oturdukları eve gitti. Munduh Bey öldükten sonra da ailesi hep aynı konakta yaşıyordu. Kapıyı Vasfiye Hanım açtı. Mustafa Kemal o eve gitmeyeli 7 yıl oluyordu. Vasfiye Hanım'ı biraz yaşlanmış buldu. Büyük oğlu Ali Enver o gün evde yoktu ama Mustafa Kemal içeri girer girmez Fikriye ile Jüli de Kemal ağabeylerinin boynuna sarıldılar. Fikriye 15 yaşlarında çok güzel bir kız olmuştu. Kemal ağabey dedi, sizi tanıdığım zaman çok küçüktüm. Sizi görmeyeli 7 yıl oluyor. Ama ağabeyimden bazı haberlerinizi aldık. Trablus'ta başınıza bir felaket gelmesinden çok korkuyorduk. Sizinle çok övünüyoruz. Sonunda işte buradasınız. Evet yavrum, ben de sizleri çok merak ediyordum. Nihayet kavuştuk. Önemli olan da bu değil mi? Çok doğru Kemal abi. İnşallah bundan sonra İstanbul'dan uzaklaşmazsınız. Çocuğum, o bana bağlı değil. Hele savaş varken benim mutlaka cephede olmam gerek. Sen şimdi bana anlat bakayım, neler yapıyorsun? Okula gidiyor musun? Hayır Kemal abi, hangi okula gidebilirim ki? Buralarda kızlar için okul yok. Ama annem benim eğitimimle ilgilendi. Elinden geleni yaptı. Bu sözler üzerine Vasfiye Hanım konuşmaya karışarak şöyle dedi. Evet Kemal Bey, bu yakınlarda kız mektebi olmadığı için Fikriye'yi okula gönderemedik. Ama ona özel dersler aldırdım. Sadrazam Tevfik Paşa o yıllarda Hariciye Nazırı'ydı. Paşa Memduh Bey'i çok severdi. Bu oturduğumuz konağı da onun sayesinde bulmuştuk. Paşanın yabancı olan eşi de tanıdığı Türk ailelerin kızlarına Avrupalılar gibi yetişmeleri için Ayazpaşa'daki konağında dersler veriyordu. Fikriye'yi ona götürdüm. Çok güzel ve akıllı buldu, ona ders vermeyi kabul etti. Fikriye ondan hem Fransızca dersleri aldı hem de piyano öğrendi. Aferin sana, ama keşke okula gidebilseydin. Evet ama Kemal abi, ben kendi kendime okuyor çalışıyorum. Hiç merak etmeyin, okula gidenlerden geri kalmayacağım. Fikriye hiç gözlerini ayıramadan büyük bir hayranlıkla Kemal ağabeyini seyrediyordu. Ne kadar da yakışıklı bir adamdı bu Kemal ağabey. O da şimşek çakan bakışlarını Fikriye'den hiç ayırmıyordu. Fikriye'nin heyecandan yanakları kıpkırmızı oluyor ve dizleri titriyordu. Mustafa Kemal Vasfiye Hanım'a dönerek "Annenden hiç haber var mı?" diye sordu. "Evet var Kemal Bey, iyilermiş ama şimdilik oradan ayrılmayı düşünmüyorlarmış. Benim anladığım kadarıyla Yunanlıların oradan çekilmelerini bekleyeceklermiş. Ragıp Bey, ben bunca yıllık yurdumdan ayrılıp İstanbul'a göç etmem diyormuş." "Haklı zavallı adam, biraz bekleyelim bakalım. Elbette düşmanı bir gün yurdumuzdan kovacağız. Ama ben annemi çok merak ediyorum. Kim bilir nasıl üzülüyordur oralarda." Mustafa Kemal ilk fırsatta yine onları arayacağını söyledi. Vidalaşıp ayrıldılar. Ama Fikriye'nin o çocuksu ve içten davranışları bütün gece Mustafa Kemal'in aklından çıkmadı. Mustafa Kemal kendisine nasıl ve nerede bir görev verileceğini öğrenmek için ertesi sabah doğru Harbiye Nezaretine gitti. Kumandan paşaları gördü. Hepsi kendisini candan kutladılar. Dernede gösterdiği kahramanlığı duymayan yoktu. Ama ne yazık ki devlet bu başarıyı değerlendirecek durumda değildi. Balkan Savaşı nedeniyle Osmanlılar Trablus, Bingazi, Tobruk ve Derne'den çekilmek zorunda kalmışlardı. Mustafa Kemal 25 Kasım 1912 günü akşamı Gelibolu Yarımadası'nda mevzilenmiş olan Kolordu'nun Akdeniz Boğazı Kuvvetleri Harekat Şubesi Müdürlüğü'ne atandı. Karargah Maydos'taydı. Bütün Doğu Trakya düşman işgalindeydi. Bulgar ordusu Edirne'yi ele geçirdikten sonra İstanbul kapılarına dayanmıştı. Başkent her an saldırıya uğrayabilirdi. Bulgarlar Ruslardan korktukları için İstanbul'a girmekten çekiniyorlardı. Ama öte yandan Çatalca savunma hattını aşamadıkları için de Gelibolu Yarımadası'na saldırıya hazırlanıyorlardı. Kolordu'nun hedefi Rumeli kıyılarında bir yere çıkartma yaparak Bulgarları Çatalca'da iki ateş arasında bırakmaktı. Mustafa Kemal birkaç gün içinde hazırlıklarını tamamlayarak yola çıktı ve 1 Aralık günü Bulayır'a ulaştı. Yakın arkadaşı Fethi Bey de aynı Kolordu'nun kurmay başkanlığına atanmıştı. İki eski dost orada yeniden bir araya geldiler. O arada İstanbul'da önemli olaylar oluyordu. Trablus Savaşı'nın ardından Balkan Savaşı devleti yönetenleri perişan etmişti. Dönemin sadrazamı Kamil Paşa savaşı sona erdirebilmek için öne sürülen tüm koşulları kabul etmeye hazır olduğunu açıklıyordu. Yenilgilere neden olan Harbiye Nazırı da aynı eğilimdeydi. İttihatçılar bu koşullardan yararlanarak hükümeti ele geçirmek için planlar hazırlıyorlardı. İlk hedefleri Harbiye Nazırı'na vurmaktı. İttihatçıların başında bulunan 3 kişiden biri olan Talat Bey, parantez içinde Paşa, bu planın ayrıntılarını görüşmek için Gelibolu'ya giderek Ali Fethi Bey'e işbirliği önerdi. Fethi Bey buna asla yanaşmadı. Mustafa Kemal de adam öldürerek iş başına gelinmesine karşı çıkıyordu. Talat Bey istediği sonucu alamadan İstanbul'a döndü. Ama ittihatçılar ellerini kana bulamaktan vazgeçmediler. 1913 Ocak ayının son günlerinde kabine Bağbaali'de Sadrazam Kamil Paşa'nın başkanlığında toplantıdayken dışarıda gösteriler oluyordu. Bunları ittihatçılar düzenlemişlerdi. Zabıta onları durduramadı. Başta Enver Bey yanında Talat Bey olmak üzere ittihatçılar gürültüyle toplantı salonuna girdiler. Harbiye Nazırı Nazım Paşa ittihatçıları küçümseyerek karşıladı. Enver Bey'in hemen arkasında bulunan Yakup Cemil ise tabancasını çekerek "Topunuzun hesabını görmeye geldik." diye haykırdı. Tabancadan çıkan kurşunlar Nazım Paşa'nın kalbine saplanmıştı. Paşa yere yıkılırken "Köpekler!" diye inledi. Sadrazam Kamil Paşa durumun umutsuz olduğunu anlamakta gecikmeyerek "Buyurun beyler!" dedi. "Ben istifa ediyorum. Sadaret mührünü de size teslim ediyorum." Nazım Paşa'nın bir saat sonra öldüğü öğrenildi. Artık gün ittihatçılarındı. Padişah göstermelik olarak Mahmut Şevket Paşa'yı sadarete getirdi. Ama gerçekte iktidar ittihatçıların başı olan 3 kişinin elindeydi. Enver Bey, Talat Bey ve Cemal Bey. Mustafa Kemal bu olayların dışında kalmıştı. O Gelibolu'da düşmanın nasıl kuşatılacağını belirleyen savunma planlarıyla uğraşıyordu. Enver Bey'e hiç güveni yoktu. Onu kişisel hırslarıyla devleti felakete sürükleyen biri olarak görüyordu. Ordunun üst düzeyinde de çeşitli tartışmalar oluyor ve anlaşmazlıklar çıkıyordu. Mustafa Kemal büyük huzursuzluk içindeydi. Bolayır'daki Kolordu kumandanı, gerginliğe neden olan bazı olayları Mahmut Şevket Paşa ile görüşmek üzere Mustafa Kemal'in İstanbul'a gitmesini istedi. O da 1913 Nisan'ının son günlerinde Bolayır'dan İstanbul'a geldi. Doğru Harbiye Nezaretine giderek Mahmut Şevket Paşa'ya durumu anlattı. Bir takım kararların alınması için Mustafa Kemal'in bir süre İstanbul'da kalması gerekiyordu. O da bundan yararlanarak bazı dostlarını aradı. Harbiye'den arkadaşı olan ve Balkan Savaşı'nda şehit düşen Yüzbaşı Ömer Lütfi Bey'in İtalyan kökenli eşi Madame Corin'i zaman zaman ziyaret etti ve kendisine dert ortağı oldu. Mustafa Kemal o sırada Akbıyık'taki konakta oturan yakınlarını görmeyi de bir borç biliyordu. Bir gün hiç habersiz konağa gitti. Vasfiye Hanım'la Fikriye karşılarında Mustafa Kemal'i görünce sevinçten gökleri uçtular. Fikriye can atıyordu Kemal abini dinlemeye. Artık çocuk değildi. 16 yaşının heyecanını yaşıyordu. Ona olan düşkünlüğünü bakışlarıyla, davranışlarıyla anlatmaya çalışıyordu. El sıkışırlarken bile bir türlü elini bırakmadan avcunun içinde tutuyordu. Vasfiye Hanım Mustafa Kemal'i yemeğe alıkoydu. O da kızının Mustafa Kemal'i olan düşkünlüğünü biliyor ve onların daha sık birlikte olmaları için ortam hazırlıyordu. Fikriye, "Bana amcam Rakıp Bey'i anlatsanıza, kendisini hiç görmedim," diye söze başladı. Rakıp Bey'i ilk gördüğümde 12 yaşındaydım. Annemin babamdan sonra başka biriyle evlenmesi bana çok dokundu. Aldatılıyormuşum gibi bir duyguya kapıldım. Sanki babam sağmış da ben annemi başka bir erkekle yakalamışım gibi geldi bana. Uzun bir süre sonra buna alıştım ve onu çok sevdim. Onun anneme ne kadar düşkün olduğunu biliyorum. İkimiz de aynı kadını seviyorduk. Belki de bu duygu bizi birbirimize yaklaştırdı. Benim için önemli olan annemi mutlu etmesiydi. Ya amcanın çocukları? Ben onları da hiç tanımadım. Amcanın 4 çocuğu var biliyorsun. 4'ünü de tanıdım. Büyük oğlu Süreyya benim yaşlarımdaydı. Makbule'nin ona büyük düşkünlüğü vardı. Evlenebilirlerdi. Ama Süreyya Arnavutluk'ta şehit oldu. Bana annenizi anlatsanıza. Annemi ben çok severim. O da bana çok düşkündür. Her sabah evden çıkarken ve akşam dönerken mutlaka elini öperim. Çok güzel kadındı. Şimdi de hala çok hoş bir kadın. Beyaz tenli, uzun sarı saçlı, uzun boylu, yeşil gözlü, zarif. Gençliğinde bütün erkeklerin onu çok beğendiklerini duydum. Dinine ve inançlarına çok bağlıdır. Çevremizde ona Zübeyde Molla derler. Bir gün mutlaka onu tanıyacaksın. Çok seveceğine inanıyorum. O da beni sever mi acaba? Senin gibi güzel ve tatlı bir kız hiç sevilmez mi? Yemekte Fikriye Kemal abinin yanına oturdu. Zaman zaman dizi dizine deyince çok hoşlanıyordu. Yemeğin hiç bitmemesini ve Mustafa Kemal'in evden hiç gitmemesini istiyordu. Gidip ona kahve pişirmek geldi içinden. ''Kahveyi nasıl içersiniz?'' diye sordu. ''Şekerli olsun Fikriye.'' Oysa o, Mustafa Kemal gibi bir askerin sade kahve içmesini beklerdi. Kahveden sonra Fikriye, ''Sıkız reçeli alır mısınız Kemal abi?'' diye sordu. ''Hayır yavrum almam, şimdi sırası değil. Ben hemen kalkmak zorundayım.'' ''Bu kadar az mı oturacaktınız?'' Mustafa Kemal ev halkını öpüp gitti. Fikriye'nin yine içi içine sığmıyordu, ne kadar mutlu olmuştu. Acaba Mustafa Kemal onun kendisine olan duygularını biraz olsun anlamış mıydı? Neler yapmamıştı onun dikkatini çekebilmek için? Ne kadar tatlı bakmıştı ona? Acaba benden biraz hoşlandı mı? Diye düşündü. Mutlaka hoşlanmıştır diye karar verdi. Benden hoşlanmasa hiç gözlerimin içine bu kadar keskin bakar mıydı? Benimle hiç bu kadar ilgilenir miydi? Hem ben sevinmeyecek bir kız mıyım? Artık evlenebilecek yaştayım. Kaç arkadaşım benim yaşımda evlendi, çocukları oldu. Sonra bir an durakladı. Mustafa Kemal onunla ciddi bir ilişki kurmak isteseydi daha tatlı bir şeyler söylemez miydi? Ayrılırken yanaklarını daha duygulu öpmez miydi? Oysa annesini ve kardeşini nasıl öptüyse onu da öyle öpmüştü. Yani bu biçimsel bir öpüşmeydi. İstekli bir erkek beğendiği kadını hiç böyle mi öperdi? O belki de sürekli bir ilişkiden korkuyordur. Belki de cinsel yakınlaşma dışında hiç duygusal bir istek yoktur içinde. Belki yarınlara hiç güveni olmadığı için bir aşk ilişkisinin yaratacağı sorumluluktan çekiniyordur. 3 hafta çalkantılarla geçen bir görev döneminin sonunda Mustafa Kemal 1913 Mayıs'ının sonlarına doğru Gelibolu'ya döndü. O günlerde Balkan Savaşı'nı sona erdirebilmek için Londra'da bir konferansın toplanması kararlaştırılmıştı. Sadrazam ve Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşa, savaşta uğranılan yenilgiye karşın Londra'da bir şeyler elde edebileceğini umut ediyor ve konferansa gidecek delegasyona başkanlık etmek istiyordu. Buna karşı çıkan olmadı ve Mahmut Şevket Paşa Londra'ya gitti. Ama orada yapabileceği bir şey yoktu. Yenilgiyi kabul etti ve 30 Mayıs 1913'te Londra Anlaşması'nı imzaladı. Bu anlaşmayla bütün Trakya Yunanlılara ve Bulgarlara bırakılıyordu. Mahmut Şevket Paşa bu anlaşmanın getirdiği yükümlülükleri halka nasıl anlatacaktı? Ama halk zaten sadrazamdan hesap soracak durumda değildi ki. Padişah 5. Mehmet Reşat'a bunak gözüyle bakılıyordu. Öyle olduğu halde Mahmut Şevket Paşa büyük bir huzursuzluk ve üzüntü içindeydi. Namuslu ve son derece dürüst bir asker olarak tanınmıştı. Bu yenilginin acısını yüreğinin içinde duyuyordu. Londra'dan döneli daha bir hafta bile olmamıştı. Arabasını binmiş, türlü düşünceler içinde Bab-ı Ali'ye gidiyordu ki, kimliği belirsiz fedailer arabanın önüne çıkıp kendisine 3 el ateş ettiler. Paşa kanlar içinde arabaya yığıldı. Nazım Paşa'nın öcü alınmış oluyordu. Ama İttihatçılara da gün doğmuştu. Bu kez de göstermelik olarak Said Halim Paşa sadarete getirildi. Ama dizginler artık tam olarak Enver, Talat ve Cemal Paşalardan oluşan üçlünün elindeydi. Fikriye Londra Anlaşması'nın imzalandığını öğrenince bayram etti. Demek Kemal ağabey artık İstanbul'a dönebilecekti. Ne var ki İstanbul 10 gün sonra Mahmut Şevket Paşa'nın öldürülmesiyle yeniden gerilimli günler yaşadı. Başkentte bir terör havası esiyordu. Ülke huzura kavuşamamıştı. Bu kez de Balkan Savaşı'nı çıkaran devletler birbirlerine düştüler. İkinci Balkan Savaşı başladı. Yunanistan'la Sırbistan, Bulgaristan'ın üstüne yürüdüler. Bulgar ordusu her cephede perişan oluyordu. Bunu fırsat bilen Osmanlı hükümeti de Doğu Trakya'yı Bulgarlardan temizlemeye karar verdi. Çatalca ordusuyla Bolonya'da mevzilenmiş olan kol ordu ayrı ayrı kollardan Bulgarların üzerine yürüdüler. Bulgar ordusu artık Doğu Trakya'da tutunamayacağını anlayarak çekilmeye başladı. Osmanlı ordusu ezici bir zaferle Edirne'ye ilerliyordu. İşte tam o sırada Enver Bey bir süvari birliğinin başına geçerek bütün askerlerden önce 21 Temmuz 1913'te Edirne'ye girdi ve bir kurtarıcı gibi karşılandı. Oysa bu zafer hiç de onun başarısı değildi. Ama zaferin meyvelerini herkesten önce toplamasını bildi. Enver Bey artık ulusal kahraman sayılıyordu. Albay bile olmadan generalliğe yükseldi. Hanedandan Naciye Sultan'la evlendi. Harbiye Nazırlığı'nı da üstlenerek Genelkurmay Başkanlığı'na atandı. Edirne'nin kurtuluşundan sonra Mustafa Kemal'in kurmay başkanlığını yaptığı Bolayır'daki kol ordunun görevi tamamlanmış sayılıyordu. 10 Ağustos 1913'te Mustafa Kemal Edirne'den ayrılarak İstanbul'a döndü. Bir süre sonra da Bulgarlarla İstanbul Anlaşması imzalandı. Buna göre Edirne Osmanlı Devleti'nde kalıyor, Trakya sınırı Meriç Nehri'nin batısından geçiyordu. Bulgarlarla yapılan anlaşmadan bir süre sonra da Yunanistan'la Atina Anlaşması imzalandı. Böylece 2. Balkan Savaşı da kesinlikle sona ermiş oldu. Mustafa Kemal İstanbul'a döndükten birkaç gün sonra kendisini Akbıyık'taki konakta buldu. Vasfiye Hanım, Fikriye, Jüli de kendisini gözyaşlarıyla karşıladılar. Ayrılalı daha 3 ay bile olmamıştı ama bütün aile çok üzüntülü, heyecanlı ve yaslı günler yaşamıştı. Her biri Mustafa Kemal'in boynuna sarılıp uzun uzun öptüler. Fikriye de kollarını onun beline doladı. Mustafa Kemal'in içi bir hoş oldu. İlk kez Fikriye'ye dokunmaktan tatlı bir haz duyduğunu anladı. Fikriye'nin yüzü kıpkırmızı kesilmişti. Kalbi güm güm atıyor, kulakları uğulduyordu. Hani ortam elverişli olsa onu dudaklarından öpecekti. Kendini zor tuttu. Sonra titrek bir sesle, "Benim canım Kemal abicim," dedi. "Size böyle sarılmayı ne kadar çok istemiştim." Mustafa Kemal İstanbul'dan ayrıldıktan sonra Vasfiye Hanım, büyük kızı Emine Melahat'tan gelen kötü bir haberle sarsılmıştı. Melahat 2 yıl önce Mısırlı bir doktorla evlenip İskenderiye'ye yerleşmiş ve çok mutlu olmuştu. Sürekli haberleşiyorlardı. Ama ne yazık ki bu mutlulukları çok sürmemişti. O sıralarda Mısır'da kolera salgını çıkmıştı. Doktor da bu hastalığa yakalanmıştı. Melahat annesine bu olayı bunalımlı bir hava içinde yazdı. Koleraya yakalananın ölüme mahkum olduğunu biliyordu. Mektubunda, "Anneciğim," diyordu, Bu hastalığın ne büyük felaketler getirdiğini size anlatmama imkan yok. Sonunda hastalık bizim de kapımızı çaldı. Zavallı kocam 3 gündür ateşler içinde kıvranıyor. Durumunun umutsuz olduğunu da biliyor. Üzüntüden kahroluyorum. Hiç kimse evimize uğramıyor. Salgın bütün İskenderiye'de dehşet yarattı. Ne yapacağımı şaşırdım kaldım. Ya kocama bir şey olursa? Ben buralarda ne yaparım? Allah bizi kurtarsın. Vasfiye Hanım, Fikriye ve Jülide, Melahat'in başına gelen bu felaket karşısında karalar bağladılar. Demek ki ölüm evin içindeydi artık. Birkaç gün sonra Melahat'ten kara haber geldi. Kocası kurtulamamıştı. Ev halkı yine perişan oldu. Ya Melahat de koleraya yakalanırsa ne yapardı oralarda tek başına? Aradan bir hafta bile geçmemişti ki konsolosluktan Melahat'in ölümünü bildirdiler. Vasfiye Hanım ne yapabilirdi? Hemen İskenderiye'ye gitmeye karar verdi. Gidip orada kızının mezarını yaptıracaktı. Fikriye de onunla birlikte Mısır'a gitmeyi aklına koymuştu. Ağabeyi Ali Enver onları bu geziden vazgeçirmek için ne yaptıysa fayda etmedi. Onlar da Mısır'da koleraya yakalanabilirlerdi. Hem niye yarayacaktı oraya gitmek? Vasfiye Hanım, Melahat'in anısını canlı tutmak için ondan kalan değerli takıları ve eşyalarını İstanbul'a getirecekti. Ama kız bir Fransız vapuruyla İskenderiye'ye gittiler. Bu uzun bir yolculuk oldu. Balkan Savaşı yüzünden ülkede büyük bir bunalım vardı. Vapur, limanlardan kömür alabilmek için günlerce beklemek zorunda kalıyordu. Sonunda İskenderiye'ye vardılar. Fikriye bu olanları Mustafa Kemal'e anlatırken gözyaşlarını tutamıyordu. ''Kemal abi'' dedi. ''Nasıl anlatacağımı bilemiyorum. İskenderiye'de ablamın evini bulduk. Kapılar kapatılmıştı. Evde kimseler yoktu. Komşu evlerde bile sanki hiç kimse yaşamıyordu. Bir hortlaklar mahallesine gelmiş gibiydik. Bütün kapılar duvar, pencereler kapalı. Sokaklarda yangın izleri ve küller. Birinci kaset, ikinci yüzün sonu.''